Ayrım 5. Aşkı cehenneme attılar. Habibe. Haşim Akten. Sayfa 64. Genel Merkez. Ömür boyu gurur duyacağı arkadaşlıklar. Hayatının en değerli arkadaşlıklarını ve arkadaşlarını burada kazandı Kerim. Gerçekten hepsi özenle seçilmiş arkadaşlardı. Bu kadar kıymetli ve kabiliyetli arkadaşların arasında seçildiğine şaşırıyordu. Evet, sosyal yönden çok aktifti ve kabiliyetleri vardı ama kavga işlerinden anlamayan, hatta kavgayı sevmeyen birisiydi. Kongrenin yapıldığı yerde görevi bırakan başkanın konuşmasından çok etkilenmişti. Bir elini ceketin cebine koyarak konuşan başkan çok etkileyici bir hatipti. Başkanlığında Ankara sokaklarına astırdığı afişler aslında adına ne derseniz deyin bu oyunu hazırlayanların oyunlarını bozacak nitelikteydi. Eller silah değil, kalem tutmalı. Ali Batman da bu. Teşkilatta ilk kez İslami söylemlerle anılmış kişiydi. Genel başkan olarak bildiriler yazar ve bu bildiriler tüm Türkiye sokaklarında dağıtılırdı. Yazdığı bildiriler hep İslami içerikliydi. Hatta görevden ayrıldıktan bir müddet sonra Milli Gazete'de Ali Batman'ın milli görüşe katılacağı yazılmış, ortalık karışmıştı. Ali Başkan arkadaşlarına çok kızmıştı bu manşete. Nasıl inanırsınız diye. Çünkü ülkücülerde öyle bir arkadaşlık karakteri vardı ki ölene dek birbirlerini bırakmayacak bir karakterdi bu. Kerim içinde yaşattığı inancından dolayı çok etkilenmişti o gün. Gözünde bir numara olan Atatürk'e benzetmişti onu o gün. Yıl 1977. Kerim artık ülke ocaklarının genel merkezine seçilmişti. İlk aylar biraz bocaladı ama daha sonraları yapması gereken görevleri layıkıyla yapmaya başlamıştı. Aktif ve çok başarılıydı. Özel İstihbarat Teşkilatı, ÖİT. Kerim başarılı çalışmalarından ve kendine duyulan güvenden dolayı Özel İstihbarat Teşkilatı'na seçilmişti. Bu çok tehlikeli görevi. Samimiyetine ve dostuna çok güvendiği ve içten sevdiği, gerçek bir ağabeyi bildiği Mustafa Başkan'ın teklif üzerine kabul etmişti. Özel İstihbarat Teşkilatı herkesin bilmediği doğrudan başbuğa bağlı ve özel yetkileri olan bir kuruluştu. Hem içte ve hem de düşman tarafında elemanları vardı. Halkın Kurtuluşu Örgütü'nün en güçlü olduğu siyasalda lider konumuna yükselmiş elemanı bile vardı. Devletin üst düzeyinde yetkili ve kendisine bağlı görevlileri vardı ve başbuğun talimatıyla yardım etmek ve bilgi vermek durumundaydılar. MİT'ten uzak dururlardı çünkü devletin içinde üst düzeyde görev yapan ülkücülerden daha çok solcular vardı. ÖİT, genel başkanın değişmesi yönünde karar almış ve Türkmen başkana iletmişlerdi. Teklifin ÖİT tarafından gelmiş olması çok önemliydi ve gerçekleştirilmeliydi. Türkmen başkan, teklifiniz kim? Bana teklif getirin, değerlendireyim diyordu. ÖİT teklif götürmek için alternatif arayışına girdi. Ve bu arayışta hayatının en önemli arkadaşlığını oluşturacak ve kendisine de büyük örnek teşkil edecek bir isimle tanıştı Kerim. Teşkilatın çok iyi tanıdığı ama onun ilk kez gördüğü Kara Yağız, karizma katan, elmacık kemikleri hafiften çıkık Muhsin Yazıcıoğlu. Mustafa Başkan'la yanına gittiler. Mustafa Başkan, kardeş, genel başkanın değişmesini istiyoruz dedi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun da yerine seni düşünüyoruz. Kritik günler geçiriyoruz. Genel başkanlık görevinin sorumluluğunu çok güçlü birisinin üstlenmesi gerek. Tamam da kardeş olayım. Olayım da ben sonra olayım. Nasılsa seneye tekrar genel başkan değişecek. Ben o zaman olayım. Artık özel birim kararını verdi. Başkan değişecek ama senden başka Türkmen başkanı sunacağımız bir isim yok. Onu ısrarla genel başkan olması için ikna etmeye çalışmışlardı. Ama o şimdi değil daha sonra demişti. Yine de çaresiz kabul etmişti. Çok sonraları anlayacaklardı bunu. Gerçekten Muhsin Başkan o gün değil tam 2 yıl sonra başkan olmalıymış. Oysa 12 Eylül oyunlarının en şiddetli günlerinde başkanlığı bırakmak mecburiyetinde kalacaktı. Çünkü hiç kimse başkanlığı 1 yıldan fazla sürdüremezdi. Liderin getirdiği teşkilat yapısının karakteri bunu gerektiriyordu. Başkan olmadığı için en önemli yıllarda ülkeyi 12 Eylül'e sürüklemek isteyen derin devletin oyunlarını görse bile etkili olamayacaktı. Bir tehlike varsa arkadaşlarından veya emrindekilerden önce kendi giden, inançlı ve inancını her şartta yaşayan, koruyucu ve merhametli, kararlı ve cesaretli ve sağlam karakterli, hassas yapılı bir arkadaş ve lider. Ona hakim olmak çok zordu. O tehlikeli günlerde dışarıya yalnız çıkmaması için ellerinden geleni yaparlardı. Kapısına koydukları nöbetçiye dışarıya adım attığında kendilerini haberdar etmesini sıkı sıkı tembih ederlerdi. Mutlaka biri yanında giderdi. Yalnız dışarı çıkmasına izin vermezlerdi. Ama yine de onları atlatırdı. Nereye gittiğini ancak kendisi bilirdi. Bir keresinde onu yalnız başına İzmir Caddesi'nde görmüşlerdi. İzmir Caddesi komünistlerin merkeziydi. Hele ki gazetelerde boy boy resmi çıkan genel başkan için çok tehlikeliydi. Ona bir şey olsa tüm teşkilat büyük bir hüsrana uğrardı ama o öyleydi işte. Tehlikeyle oynamayı severdi. Sanki başka yerde terzi yokmuş gibi gider elbisesini İzmir Caddesi'ndeki terzide diktirirdi. Başkan olduğu için harçlığını harcamayıp güzelli görünebilmek için bir elbise diktirmişti. Ölümle oyun oynar gibi oynardı. Kerim hayatı boyunca duyduğu saygıdan dolayı yaşıt olmalarına rağmen ona adıyla hiç seslenemeyecek, hep Muhsin Başkan diyecekti. Cemal amca. Kerim Muhsin Başkan'ı eğiten ve yetiştiren ve en zorlu günlerde hemen onun yanı başında olan manevi hocası Cemal amcayı tanıyınca işte Fatih, işte Akşemseddin demişti. Mekanın cennet olsun Cemal amca. Ne zaman sıkıntılar yaşansa bir bakarlardaki Cemal amca genel merkeze gelivermiş o unutulmaz güler yüzüyle. Alıca tenli, nur yüzlü Cemal amca. Kimse elini öpmezdi, öptürmezdi ki. Birisinde bir hata görse hemen söylemez. Ertesi gün bir başkasına anlatırmış gibi o kişiyi ikaz ederdi. Muhsin Başkan'ın nereye gittiğini ta Sivas'tan bilir ve gittiği teşkilata telefon açar. Aman iyi bakın Muhsin'ime ha deyiverirdi. O teşkilatın telefonunu nereden bilir bulurdu? Hiçbiri şaşırmazdı. Çünkü o bir evliyaydı. Ankara'ya her geldiğinde kendi oğlundan önce Muhsin'ine giderdi. Aslında oğlu öyle can, öyle iyi, öyle dost bir oğuldu ki. O oğlunu sevmeyen yoktu. Hasan'dı. Birleştirici, yapıcı, aynı Resul'ün Reyhan'ım dediği torunu Hasan gibi. Ama Muhsin oğlunun görevi vardı. Onun bu kutlu görevinde onu yalnız bırakamazdı ve kendisini de ona karşı görevli bilirdi bir Akşemseddin gibi. Ders bir gelin başyazarı. Genel merkez 30 kişilik bir yönetimden oluşuyordu ve bu yönetimde 4 kız üye vardı. Haftada bir toplantı yapılır ve durum değerlendirilirdi. Her gün 2 kişi nöbete kalırdı. Artık okudukları okulla pek bir alakaları kalmamıştı. Zaten hiçbir okulda doğru dürüst ders yapılamıyordu. Türkiye'deki tüm teşkilatların yöneticileri genel merkeze geldiklerinde odaların, masaların yerleşim şekli nasılsa hemen kendi teşkilatlarını da öyle dizayn ediyorlardı. Kerim böyle dekorasyon işlerini çok severdi. Onu tanıyanlar yine Kerim'in işi derlerdi. Bekleme salonundaki sandalyeleri değiştirmiş, Anadolu usulü seki ve minderler yapmışlardı. Sevenleri çoktu. Esnaf ağabeylerden birkaçı yardım etmişti. Karşı dairenin arka odasını da mescide çevirmişti Kerim. Hepsi olmasa da tüm şubelerin dizaynı hemen genel merkeze göre uyarlanıvermişti. Gerçekten müthiş bir bağlılık ve örgütlenmeydi ocaklar. Sayın Başkan yaşınız kaç? 22 deyince de hayretle. Sen Fatih misin? Bu soruyu Almanya'nın en meşhur dergisi Der Spiegel'in başyazarı Hans soruyordu. Balkanlarla ilgili araştırmasından sonra karayolu ile Türkiye'ye gelmişti. Edirne'den itibaren çok merak ettiği bir konuyu inceliyordu. Öyle bir konuydu ki tarihin değişmesine sebep olabilecek bir gelişme olarak görüyor ve konuyla ilgili bir derneğin tüm şubelerine giderek sorular soruyordu. En nihayetinde İstanbul'a gelmiş ve çeşitli kişilerle görüşmeler yapmıştı. Bu Ülke Ocakları denilen derneğin Türkiye çapındaki etkisini ve çalışma sistemini öğrenmek istiyordu. İstanbul'dan yola çıkarak yolun üzerindeki tüm ocakları ziyaret etmiş ve çok etkilenerek genel merkeze gelmişti. Genel başkanla röportaj yapmıştı. Başbakan Demirel'in masasındaki not. Bir gün ÖİT'ye bir istihbarat geldi. Başbakanlıktaki elemanımız, Başbakan Süleyman Demirel'in masasında Ülke Ocakları Genel Merkezi'ndeki elemanımız nokta nokta yazısını okumuş ama ismi okuyamadan başbakan odaya girmişti. Günlerce araştırma yapıldı ama kim olduğu bulunamadı. Son rapor olarak yukarıya şu bildirilmişti. Genel merkezimizden birisi olma ihtimali zayıf ama genel merkeze gelen ve teşkilatta yetkisi olanlardan birisi olabilir. Kerim ancak 25 yıl sonra bunun kim olduğu ile ilgili bir kanaate varacaktı. Aslında herkesin hemen aklına gelebilecek bir isimdi. Çok iyi bir arkadaştı, vatanperverdi. Devlete olan bağlılığı sebebiyle bunu yapmıştır diyecekti, ölene kadar saklaması gerektiğinin bilinciyle. O aralar genel merkez toplantılarına Abdullah Çatlı dışarıdan katılıyordu. Genel başkan onu yanına alarak toplantıya giriyordu. Aslında Ankara şubesinin başkanıydı. Genel merkez üyelerinden yetki olarak bir basamak aşağıdaydı. Ama hepsinin üzerinde bir göreliymiş gibi toplantılara katılıyordu. Daha sonra genel merkez ikinci başkan olacaktı. Çatlı, başkanla arası çok iyi olan Kerim, onun odasına dışarıdan gelenler yüzünden çok rahatsızdı. Genel merkezin disiplini bozuluyordu ama bunun için yapabileceği bir şey yoktu. Bilmediği bu kişiler, Çatlı reisle görüşmeye geldik diyor, odada yalnız başlarına oturuyorlardı. Kerim rahatsızlığını birkaç sefer yönetim toplantısını dile getirmeye çalıştıysa da bir netice elde edemedi. Ocak tarihinde Fatih dönemi. Kerim yönetim kurulu toplantılarına bakanlar kuruluna girer gibi giriyordu. Bu gece banyoya kurulmuş teksir makinesinin yapılmasını istediği 30 sayfalık tekliflerini sabaha kadar basmış ve toplantıda herkesin önüne birer nüsha koymuştu. Toplantıda en çok konuşanlar tabii olarak eğitim masasını oluşturan 4 kişi olurdu. Hepsi de çok değerli birikimli arkadaşlardı. Daha o günlerde cilt cilt kitap okudukları görülürdü. Lütfü, İhya-i Ulumiddin'i o günlerde okuyor ve etrafını anlatıyordu. Dördü bir araya geldi mi bir gecede dergi çıkarırlardı. O zamana kadar kimsenin atamadığı İslami manşetleri atarlardı. Dergilerde yazdıkları İslami yazılar ve İslami manşetler yüzünden ikaz bile almışlardı. Kanımız aksa da zafer İslam'ın, çağrımız İslam da dirilişedir sloganlarının mucitleriydiler. Tabii olarak en çok konuşan da can arkadaşları ve her konuda büyük birikim olan Lütfi'ydi. Vecdet ise toplantılardan hemen kaçardı. Çünkü herkes ondan harcamalar için para isterdi. O da çok sıkı bir muhasipti. Cemal amcanın Akşemseddin olduğu Muhsin Başkan'ın dönemi gerçekten Ocak tarihinde Fatih dönemi gibiydi. Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu, ikinci Başkan Abdullah Çatlı, Hasan Çağlayan, Genel Sekreter Haşim Akten, Genel Muhasip Vecdet Şendil, Teşkilatlandırma Genel Sekreteri Mahir Damatlar, Eğitim Sekreterliği Lütfi Şahsuvaroğlu, Burhan Kavuncu, Naci Bostancı, Mümtaz Er Türköne, Kızlar Masası nokta nokta, üyeler nokta nokta. Tabii ki Akşemseddin ise Cemal amca. Her biri kendi görev alanında çok başarılıydılar. Kerim diğer arkadaşların kendisinden çok daha vasıflı olduklarının bilincindeydi ama yine de sorumluluk taşımanın verdiği cesaretle sözü aldı ve dün gece sabaha kadar hazırladığı raporunu okumaya başladı. Arkadaşlar, ekteki detaylarını verdiğim planlamanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Bölgelerde yaşanan istemediğimiz olayların önlenebilmesi için hiç olmazsa il başkanlarının önceden seçilip genel merkeze getirilerek en az 3 ay bizim yanımızda görev yaparak eğitilmesini ve daha sonra ilan edilerek başkan yapılabilmesini öneriyorum. Böylece başıboş hareketlerden ve oluşabilecek yanlışlardan bu yolla daha iyi kurtulabileceğimize ve daha etkin bir teşkilatma yapısına kavuşacağımıza inanıyorum. Sizlere dağıttığım raporlarda gördüğünüz gibi eğitim planı hazırladım. Kitlemizi eğitmeliyiz. Eğitimsiz bir kitlenin ne için mücadele ettiklerini bilmeden boş kahramanlık yapma tehlikesine düşebilecekleri malumdur. Eğer onaylarsanız tüm Türkiye'de bu eğitim faaliyetinin başlatılmasını öneriyorum. Şimdi size tek tek okuya... nokta nokta nokta. Kerim raporunu bitirdiğinde herkesin yüzünde bir tebessüm belirmişti. Bakan gibi konuştun Kerim diyenler de oldu. O sıra sadece iş yapan ve çok konuşmayan Mustafa Başkan söz aldı. Benim de bir teklifim var arkadaşlar. Herkes başkan yine bir espri yapacak herhalde diye düşündü. Haksız da değillerdi. Başkan espriyi patlattı. Ocak içerisinde koridorlarda yürüme hızının 20 kilometreyi geçmemesini teklif ediyorum. Herkes kahkahayı basmıştı. Mustafa Başkan Kerim'den söz ediyordu. Çünkü birkaç sefer Kerim koridorda hızla gideceğim derken başkanla çarpışmıştı. Ölmeyen şehit. Bir sabah kapıdaki nöbetçi genel sekreter odasına yaşlı bir amcayı getirdi. Kerim amcayı elinden öpüp koltuğa oturttu. Henüz niçin geldiğini sormaya fırsat olmamıştı. Her gün tüm gazeteler alınır ve önce genel sekreter olarak Kerim kontrol eder ve genel başkanı bilgilendirirdi. Misafir amca ister istemez gazetelere göz attı ve tabutlara sarılmış ağıtlar yakan annelerin resimlerini gördü. Siz ağlayın, ben niye ağlayacağım ki? Gazetelerin tümünün manşetlerinde solcu bir militanın öldürülüşünün haberleri ve bir annenin tabuta sarılmış acıklı fotoğrafları vardı. O da bir anneydi ve ağlıyordu. Kerim amcanın bir anda neden böyle söylediğini anlayamadı. Bu söz öyle bir sözdü ki. Amca bir şey mi dedin? Hey ya oğlum bir şey dedim. Kerim fazla konuşmak istemeyen amcayı konuşturmak için söze girdi. Amca nereden geliyorsun?
Erzurum.
Hele buyur amca, ne yapmamızı emredersin? Ben şehit Mustafa yardımcının babasıyım oğul. Kerim bunu duyunca yerinden bir kere daha fırladı. Amcanın ellerine sarıldı, öptü, öptü, öptü. Amca da Kerim'e öyle sarıldı ki. Sanki oğlu Mustafa'ya sarılıyordu. Oğlunu öyle özlemişti ki. Cebinden şehit oğlunun iki mektubunu çıkarıp Kerim'e uzattı. Biraz önceki sözü neden söylediğini anlatmaya başlamıştı. Kerim bir yandan el yazısıyla yazılmış "Muhterem babam" diye başlayan mektubu okurken bir yandan da amcanın anlattığı oğlun hikayesini dinliyordu. Mustafa Erzurum eğitimde okuyordu. Arkadaşlarının arasında namazını geçirmeyen birkaç kişiden birisiydi. Aslen Ağrı Doğu Bayezid'dendi. Baba sonra da ticaretle uğraşıyordu. Doğu Bayezid Doğu'nun Moskova'sı gibiydi. Tamamen solcuların elindeydi. Yaz tatiline girilmişti. Arkadaşlarına memlekete gideceğini söyledi. Arkadaşları, Mustafa sen delirdin mi? Seni vururlar orada. Ortalık çok kötü biliyorsun. Gitme. Burada kal. Burada teşkilatın faaliyetlerine katılırsın. Hayır gideceğim. Orası benim vatanım. Vatanımı Moskova yaptırmam. Orada mücadele etmem gerek. Ben etmezsem kim edecek? Doğu Bayezid'i onlara mı bırakacağız yani? Arkadaşlar ne kadar ısrar ettilerse de ikna edemediler. Mustafa memleketine gitti. Gündüzleri dükkana gidiyor, babasına yardım ediyordu. Babası mal almak için İstanbul'a gitmişti. Her gün dükkanı Mustafa açıyor, akşam kapatıp evine gidiyordu. Tabii ki Mustafa Doğu Bayezid'de dükkan açıp kapatmaya gitmemişti. Dükkana gelenler, dükkan ve evlerinin bulunduğu mahalle komşularına davasını anlatıyor ve bu ülkenin Rusya'nın bir parçası olmaması gerektiğini söylüyordu. Sosyalistler gelirse ezan-ı Muhammedi susacaktı. Bu anlatımlarıyla dikkatler üzerine çeken Mustafa, 5 vakit namazını kılıyor, gittiği camide de cemaate anlatmaya devam ediyordu. İşte o gündü. Mustafa için Muharrem günüydü ama Mustafa'nın olacaklardan haberi yoktu. Biraz ileride çarşının kahvehanesine gelen solcular, kahvenin ortasında silahları çıkarmış mermileri yerleştiriyorlardı güpegündüz. Kimse sesini çıkaramıyordu. Mustafa'yı vuracaklarını açıktan söylüyorlar ama bir kişi kalkıp gidip Mustafa'ya haber vermiyordu veya korkudan veremiyordu. Akşam ezanı okunmak üzereydi. Mustafa dükkanı kapattı, kepenkleri indirdi, kilidi vurdu. Evine doğru caddede yürümeye başladı. Herkesin gözleri önünde 5-6 komünist Mustafa'nın 15-20 metre gerisinde geçtiler, silahları çektiler. İlk silah patladığında Mustafa elini belindeki tabancayı uzattı, arkaya dönmeye çalıştı ama başaramadı. Yağmur gibi mermi yağdı çarşının ortasında. Bedeni en az 15-20 mermiyle yere devrildi. Eli hala tabancasındaydı. Oracıkta can verdi. Şehit oldu. Komünistler ellerini kollarını sallaya sallaya çekip gittiler. Herkes korku içindeydi. Kimse yanaşamadı Mustafa'ya. Polisler sanki ölsün de sonra gidelim dercesine. Olaydan 5-10 dakika sonra geldiler. Mustafa'nın babası İstanbul'dan döndüğünde oğlunun cenazesi defnedilmişti. Yüreği yanıyordu. O kadar iyi bir çocuktu ki Mustafa. Onu tanıyan herkesin yüreği yanmıştı. Doğu Bayezid bu olaydan sonra iyice solcuların eline geçmişti. Artık herkes korkar olmuştu. İçinde solcu olmaya meyli olmayan herkes Doğu Bayezid'i terk etmek için bahaneler arıyordu artık. Mustafa'nın ailesi de memleketlerini terk etmek mecburiyetinde kaldılar. Erzurum'a gittiler. Mustafa'nın babası oğlunu kaybetmenin hem de Mustafa gibi bir oğlu kaybetmenin acısıyla yaşayamaz durumdaydı. Hani kabrine gidip biraz olsun ferahlayacaktı ama gidemiyordu. En nihayetinde dayanamayıp savcılığa müracaat etti. Oğlunun kabrini Erzurum'a getirmek için. Savcı olmaz diye karşı çıktı. Ama Hüseyin amca ısrar etti. Kanunlar dedi. Oğlum dedi. Olmaz dediler. Üzülürsün 4 ay geçmiş. Sadece kemikleri kalmıştır. Dinlemedi kimseyi. Israr etti Hüseyin amca. Savcılık mecbur kaldı. Oğlunun naaşının Erzurum'a getirilmesi için resmi işlemler başlatıldı. Doğu Bayezid savcılığına yazılar yazıldı ve Mustafa'nın şehit edilişinden tam 155 gün sonra kabrinin başındaydılar. Savcılık, hükümet tabibi, polisler, müftülükten görevli imam ve Mustafa'nın babası ve yakınları. Bir de ateist olan, Allah'a inanmayan amcası vardı. Kabir açıldı, aman Allah'ım. Bembeyaz kefenin içinde Mustafa'nın bedeni hala taptazeydi ve kefende kırmızı, bayrak kırmızı alkanlar vardı. Herkes neye uğradığını bilemedi. Ancak tarihi menkibelerde işittikleri, evliya menkibelerinde dinledikleri bir olayı bizzat yaşıyorlardı. Savcı doktora baktı. Doktor bey, bir müdahale etseniz. Ölen bir insanın bedeninin 20 gün içerisinde tanınmayacak hale gelmesi gerekirdi. Usulen çantasıyla gelen doktor, çantasını açtı, neşteri çıkardı, kabre indi. Ateist olan amcası da doktoru yardım etmek için yanına inmişti. Mustafa'nın eli şehit edildiğindeki gibi belindeydi. Sanki kendini vuranlarla savaşacakmış gibi. Doktor kabrinde 155 gündür yatan Mustafa'nın elini yana çekti ama Mustafa'nın eli tekrar beline gitti. Doktor da ateist amcası da şaşkındı. Herkes şaşkındı. Doktor kendince taptaze duran bedenin uygun gördüğü bir yerine neşteri vurunca kan fışkırdı. Öyle fışkırdı ki Allah'a inanmayan amcasının pantolonu kanlar içinde kaldı. Damarların çoktan özelliğini kaybetmesi ve kanın fışkırması için gerekli basıncın değil, aylar günler sonra bitmesi gerekirdi. Mustafa yardımcının şehadetini o gün inansın inanmasın herkes tanıklık ediyordu ve resmi zabıtlara geçiyordu. O gün amcası şehadet getiriyor, imana geliyordu. Hüseyin amca anlatmayı bitirdiğinde gözlerinden yaşlar süzülüyorken aynı sözü tekrarladı. Siz ağlayın, ben niye ağlayacağım? Evet, evladını kaybeden herkes ağlardı. Evlat kim olursa olsun, ister inançlı, ister inançsız, her ana evladına yanardı. Hüseyin amca gazete manşetlerinde gördüğü ağlayan analara ilk kez üzülüyordu. Bir evlatlarını kaybettiklerini, bir de evlatlarının inançsız olarak gittiklerini. Kendisi niye üzülsündü? Onun evladı şehit olarak gitmişti ve şehitler cennete gideceklerdi. Şehitler ölmezdi ve Rableri tarafından rızıklandırılacaklardı. Kerim gözyaşlarıyla Hüseyin amcanın tekrar ellerinden öptü, sarıldı ona. Bir evladın gittiyse binlerce evladın oldu amca diyordu. Hüseyin amcayı Muhsin Başkan'ın yanına götürdü. Olayı aktardı. Onları baş başa bırakıp yerine geçti. O gün karar vermişti ve Türkiye çapında tüm şehitlerin hikayelerini toplayacaktı. Şehitler ansiklopedisinin temelini atmıştı o gün. Tüm hareketin ilk arşivini o yıllarda Kerim kurmuştu. Seminerde özel eğitimci. Kerim, Demirtepe'de teşkilatın yan sokağındaki sosyal faaliyetlerin bulunduğu sokakta bir hafta süren özel bir seminere katılmıştı. Tüm genel merkez üyeleri mecburen katılmış, genel merkez görevi aksamasın diye eski üyeler göreve çağrılmışlardı. Günlerdir çok özel hocalar ve üst düzey yetkililer geliyor, seminerler veriyorlardı. Namık Kemal ağabey, gazeteci Taha ağabey gibi. Son günlerde birisi geldi ve anlatmaya başladı. Bir arkadaş kalkarak, sizi tanıyabilir miyiz deyince, geçiyordum uğradım dedi ve anlatmaya devam etti. Türkiye'deki tüm komünist örgütlerin özelliklerini ve nasıl çalıştıklarını tek tek tüm teferruatıyla anlattı. Onlarla nasıl baş edebileceğimizin taktiklerini verdi. Bu bilgileri ancak bir istihbarat örgütü ulaşabilirdi. Önce MIT diye tahmin ettiler. Seminerdeki tüm genç yöneticiler devlete olan bağlılıklarından dolayı saygıyla dinlediler. Hatta MIT bile bizimle diyerek mutlu oldular. Bir ara genç yöneticilerden birisi bir soru sordu. Aydınlık grubu hakkında ne diyorsunuz? Çünkü kendileriyle en çok uğraşan Perinçek ekibiydi. Geçiyordum uğradım diye söze başlayan 50-55 yaşlarındaki sesi tok beyefendi biraz duraksadı ve yine kendinden emin bir şekilde. Onların hiçbir önemi yok, onları boş verin deyip geçti. Evet, onları es geçmelilerdi. Çünkü onlar özel görevlilerdi. Diğerleriyle uğraşsınlar ama onlara ülkücüler dokunmasınlardı. Kendi adamlarıydı besbelli. Ve gelen kişi de özel bir harp taktikçisiydi anlayanlara. Ülke ocaklarıyla en çok uğraşan ve 12 Eylül mahkemelerinde kendileri aleyhinde kullanılan hemen hemen tüm belgelerin aydınlık suçlamaları olduğunu göreceklerdi ileride. Peki nedendi bu tavır? Çünkü cehennemi beraber hazırlıyorlardı. O günkü yönetici gençler cehenneme atılırken geçiyordum uğradım deyip sizi seviyorum imajı verenler neredeydiler acaba? Kurtarmışlardı aydınlık grubunu. Mahkemeye giderken yolun kenarındaki bir karakol binasında özel olarak ağırlanan Perinçek ve ekibi voleybol oynuyorlardı. Zaten ne diyorlardı yeminlerinde? Ölmekte var, öldürmekte. Hapse nokta nokta. Her şeye razıydılar. Yeter ki her zaman hakimiyet onlarda olsundu. Bu sözlere itiraz eden Perinçek ekibi varsa demek ki onları da kullandılar ve kurban ettiler. Ama 25 yıl sonra Perinçek'le birlikte hareket edenlere bakıldığında Mao'cu aydınlığın aydınlığı biraz daha aydınlanacaktı. PKK kamplarında kahkahalarla Apo'yla pos pos fotoğraf çektirenlerin kimler olduğunu artık anlamamak imkansızdı. Ankara sokaklarında ihtilal mi var? Ankara'da puslu bir sabahtı. Ecevit hükümetinin bakanları birbirlerini arıyorlardı. Türkeş ihtilal yapmış galiba. Sende ne haber? Gerçekten mi söylüyorsun? Benim bir şeyden haberim yok. İhtilal haber vererek yapılmaz ki. Tedbirli olmakta yarar var. Tüm meydanlar faşistlerle dolmuş. Bir grup ot diye yürüyormuş. Eğer orası düşerse hükümet de düşer. Doğru diyorsun. O sabah tüm meydanlarda ülkücüler vardı. Ecevit hükümeti hızlandırılmış eğitim açmış. Tüm solcuları hızlandırılmış eğitimle öğretmen yapıp ilkokullara tayin edecek ve çocuklarımızı zehirleyecekler diyerek ülke ocakları yönetimi bir karar almıştı. Ankara'da 7 meydanda miting yapılacak, araba lastikleri yakılacak ve bildiri dağıtılacaktı. Ordu bile ihtilal olduğundan endişeyle Ankara içine askeri birlikler sevk etmişti. Bakanlardan Ankara'yı korkudan terk edenler bile vardı. Solcuların kalesi olan ODTÜ'de de bir ihtilal konuşuluyordu o sabah. Tüm ülkede eylem vardı. Hedef başarıya ulaşmıştı ve 15 gün sonra da hükümet düşmüştü. İşte o sabah Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin önünde büyük bir korku yaşanmış ve solcularla bir çatışma olmuştu. Hemen oraya diğer bölgelerden ülkücüler gitmişti. Kerim de oradaydı. 5. ayrımın sonu sayfa 78.